Ayrım 5, Duvar, Ahmet Şık ve Diğerleri, Sayfa 37. 17 Haziran 2021'de HDP İzmir İl Binası'na yapılan bir baskında Deniz Poyraz adlı bir parti çalışanı kadın katledildi. Polisler katili parti binasının da bulunduğu işhanının kapısında "Senin adın neydi abicim?" diyerek karşıladı. Hükümetin ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli saldırının meydana gelmesinin üzerinden 5 gün geçtikten sonra "Öldürülen Deniz Poyraz'ın kim olduğunu ben size söyleyeyim. PKK'nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir. Milis işbirlikçisi kasaba ve şehirlerde yalnız ve sahipsiz görülen kişileri terör örgütüne devşirmek için çalışan, örgütün hain eylemlerine yardım ve yataklık yapan terörist demektir." diyerek bu baskın ve katliama açık destek verdi. Ardından peş peşe meydana gelen linç vakaları Eymür'ün uyarısını anımsattı. Sanki işaret verilmiş gibi Afyon'da, Ankara'da, Konya'da, Çorum'da Kürt ailelere ve mevsimlik tarım işçilerine yönelik saldırılar başladı. Afyon'daki saldırıyı düzenleyenlere emniyet müdürü kefil olduğunu açıkladı. Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Çarıklı köyde 20 yıldır ikamet eden Diyarbakırlı Dal ailesi 21 Temmuz 2021'de 60 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda Hakim Dal silahla vurularak öldürüldü. 30 Temmuz'da yine Konya Meram'da Kars'tan göç etmiş Dedeoğlu ailesi silahlı saldırıya uğradı. Aileden 7 kişi başlarına sıkılan kurşunlarla katledildi, evleri yakıldı. Aynı aile 12 Mayıs'ta da 60 kişilik bir grubun saldırısına uğramış ve saldırıyla ilgili tutuklanan 12 kişiden 10'u sırayla serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınanlardan 10 saldırgana da koruma kararı verilmişti. Aile hayati tehlike altında bulunduklarını belirterek resmi makamlara başvuru yapmış, evlerine kamera taktırmış, "Kürt olduğumuz için saldırıya uğradık" diye açıklamalar yapmıştı. Saldırıların olduğu dönemde Konya Emniyet Müdürü olan Engin Dinç, Hrant Dink cinayetinde de adı sıkça geçen isimler arasındaydı. Engin Dinç, Dink suikastının gerçekleştiği sırada Trabzon Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Dinç, büyük abi denilen Erhan Tunceli polis muhbiri yapan kişiydi. Suikastı önceden haber almış ancak bildirmemişti. Dink suikastı ile ilgili resmi görevler hakkında açılan davada Dinç'e bu cinayeti işleyecek kişileri bilmesine rağmen açık ve yakın tehlike altında bulunan Hrant Dink'in yaşam hakkını korumamıştır. Görevi gereği cinayet hazırlığı yapan suç örgütüne operasyon yaptırmayarak Hrant Dink'i kanundan kaynaklanan korunma yükümlülüğüne aykırı hareket ederek kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunu ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Suçlamaları yöneltildi. Dink davası sonucunda Dinç hakkında ihmali davranışla kasten öldürmek suçundan beraat, kamu görevlisinin görevi ihmali ve kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması suçlarından ise zaman aşımı nedeniyle davaya düşme kararı verildi. 26 Ağustos 2004'ten 19 Eylül 2007'ye kadar Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Dinç döneminde Tay atlılara linç girişimi, McDonald's'ın bombalanması ve Rahip Santoro'nun öldürülmesi gibi pek çok olay yaşandı. IŞİD'in 10 Ekim Ankara katliamına dair 8 Ekim 2015 tarihinde elde edilen istihbarat raporunun 10 Ekim 2015 sabahı dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Dinç tarafından terörle mücadele şube müdürlüklerine gönderildiği mülkiye müfettişleri raporunda ortaya çıkmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç imzalı 10 Ekim 2015 tarihli muhtemel eylem konulu ve gizli ibareli belgede Diyarbakır'da HDP mitinginde meydana gelen patlama ve Suruç katliamının ardından Mehmet Işık ve Suruç'taki canlı bomba eyleminin failinin kardeşi Yunus Emre Alagöz'ün aileleriyle helalleştikleri ve sansasyonel eylemler gerçekleştirebilecekleri tespiti yapıldı. Dokumacı grubu içerisinde faaliyet gösteren Hacı Yusuf Kızılbay'ın yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı ve Mehmet Işık'ın annesi Şehriban Işık ile katliamdan 2 gün önce 8 Ekim 2015'te irtibat kurduğu belirtildi. Bu nedenlerle Işık ve Kızılbay'ın birlikte olduğu, ismi geçen kişilerin yapacakları olası eylemlere karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması istendi. Dinç bu istihbaratı saat 9.28'de terörle mücadele TEM daire başkanlığına gönderdi. TEM ise bu istihbaratı ancak bombalar patladıktan 3 saat 44 dakika sonra ilgili birimlere iletti. IŞİD katliamcılarının isminin daha yer aldığı raporu 2 gün bekletmesine, 10 Ekim sabahı yani bombanın patlamasına yarım saat kala göndermesine rağmen Dinç'in adı mülkiye müfettişlerinin katliamda ihmali olabileceği şüphesiyle ifadesini aldığı emniyet görevlileri arasında yer almadı. Bir süre Eskişehir Emniyet Müdürü olarak görev yapan Engin Dinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı bir kararnameyle 7 Temmuz'da Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştı. Anlaşılan o ki boğazına kadar suça batmış olan AKP iktidarı, hassas bölgelerde boğazına kadar suça batmış elemanlarını sahaya sürmüştü. Ankara, Afyon, Çorum, Konya gibi illerde meydana gelen ırkçı saldırılar durmak bilmedi. 12 Ağustos günü Ankara Altındağ'da Emirhan Yalçın isimli gencin bir Suriyeli tarafından öldürülmesinin ardından Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırılar yapıldı. Tekbir getirerek Suriyelilerin ev ve iş yerlerini tahrip eden, yağmalayan, saldırgan gruba polis müdahale etmediği gibi linç girişimlerinin polis gözetiminde gerçekleştiğine ilişkin video kayıtları ortaya çıktı. Tüm bunlar Eymür'ün kehanetini doğrular nitelikteydi. Çünkü Eymür'ü de dahil ederek ifade etmek gerekirse, bu ülkede iktidarlar sıkıştıklarında halkı birbirine düşürüp kırdırarak kendi varlıklarını sürdürmenin yolunu her zaman buldular. Türkiye'de siyasi cinayetlerin aynı zamanda bir yönetme biçimi olduğunu da en iyi bilenlerden biri Mehmet Eymür'dür. Dahası tüm bu süreçlerin toplamı, karanlık operasyonlar, derin ilişkiler, derin devlet, faili meçhul cinayetler gibi sözcük kalıplarının dilimize yerleşip normalleşmesinin de sebebi oldu. İşte o yüzden özellikle bu ülkede devlet denilince yol, su, elektrik hizmetleri anlaşılmıyor. Hatta deprem, sel, yangın gibi felaketlerde devletin genellikle seyirci kalması, devleti yönetenlerin de devletten başka bir şey anladıklarını bariz bir biçimde hepimize gösteriyor. Devlet denilince akla ilk gelenler mahkeme kapıları, hapishane duvarları, işkence aletleri, sonu gelmeyen siyasi cinayetler, komplolar ve karanlık operasyonlar oluyor. Derin devletin pikesi. Mehmet Eymür'den söz ederken önündeki baba figürüne de değinerek mahtan mite doğru ilerleyen yolda babadan oğula miras kalan karanlık ilişkilerin altını çizdik. Her zaman olmasa da devletin derin sularında boğulmadan kulaç atmak için anlaşılan böyle bir babanın rahli tedrisinden geçmek icap ediyor. Tıpkı Mehmet Eymür ve Mehmet Ağar'da olduğu gibi. Emniyet Genel Müdürlüğü Adalet ve İçişleri Bakanlığı yapan Mehmet Ağar'ın ismi ne zaman geçse ilk akla gelen 1000 operasyon yaptık sözü oluyor. Belki güncel olsun diye Yalıkavak'taki marinaya çökmesinden, kaynağının nereden geldiği bilinmeyen variyetiyle ve milletvekili oğluyla ortak şekilde Muğla'daki TÜV Türk istasyonlarının işletme hakkını nasıl aldığından başlayarak anlatmak gerekir. Ama 10 yıllardır sahneden inmek bilmeyen bu felaket taşıyıcısının mevcut durumunu anlamlandırabilmek için filmi biraz geriye sarmak faydalı olacak. Çünkü Ağar bugünkü kudretini 10 yıllar boyunca işlediği suçlara ve geliştirdiği suç ilişkilerine borçlu. Ve Ağar'ın bugün edindiği pozisyon artık kimliği haline dönüşen suç sicilinden asla bağımsız değildir. Öncelikle belirtmek gerekiyor, Ağar'ın 1000 operasyon diye 2 kelimeye sığdırdığı vahşet bütünü, ezilenlerin, yoksulların ve onların öncülerinin başına gelenin özeti gibi. İnsanların kaçırılması, kaybedilmesi, kuytu sokaklarda ya da açık alanlarda katledilmesi, sorgusuz, yargısız yapılan yüzlerce infaz bu tarife dahil. Mehmet Ağar da Eymür gibi babasının oğlu olarak doğmuş ve belli ki devlete hizmet etmek, bunun için her yolu mübah görmek ona genleriyle bahşedilmiş. Babası polis şefi Zülfü Ağar, dönemin başbakanı Adnan Menderes'e genel olarak da Demokrat Parti geleneğine yakın bir isim olarak tanınıyordu. Mehmet Ağar 1951'de babası Zülfü Ağar'ın dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın koruma müdürü olması nedeniyle Çankaya Köşkü'nün lojmanlarında dünyaya geldi. Mehmet Ağar doğduğunda annesinin göbek bağını Çankaya Köşkü'nün bahçesine gömdüğü söylenir. Rivayete göre devletin kapıları daha bezini doldurduğu zamanlarda bile Mehmet Ağar'a ardına kadar açıktı. Mülkiye'ye girdiğinde babasını kaybetti ve tüm eğitim masraflarını polis teşkilatı karşıladı. Mülkiye'deki arkadaşları ona Pike adını takmışlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse sonraki yıllarda Mehmet Ağar yaptığı müdanasız Pike dalışlarla istediği her mevkiyi elde etmeyi becerdiğinden bu lakap ona pek yakışmıştı. Anlattıklarına bakılırsa Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir gibi devrimcilerle okulda top bile oynamış ama muhtemelen hep karşı takımda yer almıştı. Türkiye'nin en genç emniyet genel müdürü olması da, İçişleri ve Adalet Bakanlığı yapması da, edindiği karanlık çevreyi kullanarak variyeti ve kariyerindeki hızla tırmanış da hep bu sayede oldu. Devlet kimin elinden tutması gerektiğini bilirdi. Ağar'ın da devletin merdivenlerini tırmanırken hep doğru ata oynadığına şüphe yok. Hep muktedirin safında, kim güçlüyse onun yanında görülmesi bu yüzden. 12 Mart muhtırası sonrasında devletin balyoz yumruğu devreye girdiğinde Ağar henüz okulunu bitirmemişti ama yeri hazırdı. Üniversite yıllığına bakılırsa en büyük ideali babasının izinden yürüyerek emniyet saflarına geçmekti. Ankara Delice'de kaymakamlık yaparken 1980 yılının Ocak ayında İstanbul Emniyetinde siyasi şube müdür muavini oldu. Rahli tedrisini, işkenceciliğini, uyuşturucudan kadın satıcılığına, silah kaçakçılığına kadar gayri meşru alemdekilerle kurduğu yakın ilişkiler ile namı almış yürümüş olan emniyet genel müdürlerinden Şükrü Balcı'nın yanında gördü. Bu usta çırak ilişkisinden başka bir sonuç çıkamazdı. O yüzden Ağar da tıpkı hocası Şükrü Balcı gibi mafyayla yakın ilişki kurmayı, solculara, sosyalistlere, devrimcilere düşman olmayı ve işkenceciliği devletin normal sıradan görevleri olarak benimsedi. Ağar 12 Eylül faşist darbesinden sonra emniyetin basamaklarını hızla tırmanmaya başladı. Sırasıyla personel şube müdürü, asayiş şube müdürü ve İstanbul Emniyet Müdür Muavini görevlerinde bulundu. Ama kariyerini asıl olarak 12 Eylül faşist darbesine borçluydu. Ağar, junta yönetimi yıllarında İstanbul Emniyetinde işkence gören, sokaklarda infaz edilen, hapislerde çürütülen, işkencehanelerde katledilen çok sayıda genç devrimcinin vebalini boynunda taşır. Lakin tüm bu vahşet toplamı onun hesap vermesine sebep olmadı. Aksine polislik kariyerinde çok daha hızlı ilerlemesini sağladı. Ağar'ın Mehmet Eymür tarafından hazırlandığı bilinen 1. MİT raporunda bu kariyerinin tanımı yapıldı. Polis içindeki çekişmelerde Ağar'ın ismi taraf olarak zikredilirken, mafya ile ilişki kuran üst düzey emniyet görevlileri arasında koordinatörlük rolü üstlendiğine dikkat çekiliyordu. Fakat resmi olmayan bu rapor basında yer alsa da herhangi bir yaptırım doğurmadı. Zaten raporu kaleme alanlar da devlet içindeki bir başka kanadı temsil ediyorlardı. Daha sonra Devrim Sol adlı örgütün düzenlediği silahlı bir eylemde öldürülen Hiram Abbas'ın yanı sıra Mehmet Eymür ve Korkut Eken gibi isimler, Şükrü Balcı, Mehmet Ağar ve Ünal Erkan'dan oluşan ekibin kirli çamaşırlarını ortaya dökerek devlet içinde daha fazla güç edinmeyi planlıyordu. İki Mehmet'in savaşında Ağar, bu raporun hazırlanmasında rol oynayan Korkut Eken'i yanına çekmeyi başaracak, rapordaki bilgilerin kaynağı olduğu iddia edilen MİT muhabiri Tarık Ümit ise Çiller Ağar özel örgütü tarafından kaçırılarak yok edilecekti. Tarık Ümit, 2 Mart 1995'te Erenköy'de Mehmet Ağar'dan emir alan özel harekatçı polisler Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Akça tarafından kaçırıldıktan sonra ortadan kayboldu. Arabası 6 Mart 1995'te Silivri'de jandarma bölgesinde terk edilmiş olarak bulundu. Ergenekon soruşturması kapsamında ifade veren Tarık Ümit'in amcası Cemalettin Ümit, yeğeninin kaçırıldıktan sonra Yalova'da bir eve götürüldüğünü ve orada Sami Hoş'tan Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı'ya teslim edildiğini, 4 gün işkenceyle sorgulandıktan sonra öldürüldüğünü, katillerin cinayet izi bırakmamak için cesedini betona gömüp denize attıklarını söyleyecekti. Üstelik 1. MİT raporu Ağar'ı olumsuz yönde etkilememiş, aksine 1988'de henüz 37 yaşındayken Ankara Emniyet Müdürü olarak terfi almıştı. Ağar her devrin adamıydı. Kim güçlüyse onun yanında yer almayı bilir, asla yanlış ata oynamazdı. Önce yaptığı işkencelerle devrimcileri katlederek Kenan Evren'in faşist cuntasına omuz veren Ağar, Ankara Emniyet Müdürü olduktan sonra Özal ailesiyle ilişkileri geliştirdi. Turgut Özal ve eşi Semra Özal ile ailecek görüşecek kadar yakındı. 1990'da İstanbul'a emniyet müdürü oldu. Kenan Evren faşist cuntası döneminde edindiği bütün birikimleri kullanarak 1990'lı yılların yargısız infazlarının altına imzasını attı. Devlet mevzubahis ise gerisi teferruattı. Devlet için ne yaparsa yapsın asla hesap vermeyeceğinden, tam tersine ödüllendirileceğinden emindi. Bu dönemde çok sayıda devrimci İstanbul'da bulundukları evlerde ya da buluşma noktalarında sorgusuz sualsiz polis kurşunlarıyla katledildi. Kimileri ise kaçırılarak akıl almaz işkencelerden geçirildi, öldürüldü ve cesetleri dahi bulunamadı. İstanbul'dan giderken arkasında onlarca cenaze bırakan Ağar, 1992 yılında Erzurum'a vali olarak atandı. Aynı yıl 8 Ekim 1978'de Ankara Bahçeli Evler'de 7 Türkiye İşçi Partisi üyesinin katledilmesinin faillerinden Haluk Kırcı'nın nikah şahitliğini yaptı. Dipnot: 1978 yılının 8 Ekim gecesinde Ankara'nın Bahçeli Evler semtinde yaşanan katliamda Ülkücü Gençlik Derneği bağlantılı silahlı bir grup Türkiye İşçi Partisi üyesi gençlerin yaşadığı evi bastı. Evdeki solcu gençler silahsızdı. Baskını yapanlar evdeki 5 genci yüzü koyun yatırdı ve sonra eterle bayılttı. Katliamla ilgili dava dosyasındaki bilgilere göre plan kapsamında Abdullah Çatlı dışarıda bir otomobilde bekliyordu. Baskın sırasında eve 2 tipli genç daha geldi. Bu gençler silah zoruyla otomobilde bekleyen Çatlı'nın yanına götürüldü. Daha sonra bu 2 genç Çatlı'nın kullandığı otomobille Ankara şehir merkezi dışına götürüldü ve yol kenarındaki bir tarlada başlarına kurşun sıkılarak öldürüldü. Otomobildekiler sonra Bahçeli Evler'e geri döndü. Katliamı gerçekleştiren MHP'li grup bu kez evde baygın yatan 5 genci öldürmeye başladı. Önce gençlerden birini boğarak öldürdüler. Bunun zaman aldığı görülünce diğer 4 genç silahla vuruldu. O gece 6 genç, Latif Can, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Faruk Ersan ve Salih Gevence katledildi. Evde vurulup öldüğü düşünülen gençlerden Serdar Alten ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Vücudundan birçok kurşun çıkarılan Alten, ağır yaralı olmasına rağmen savcılığa ifade verebildi. Alten de 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Haluk Kırcı hem mahkeme ifadelerinde hem ilerleyen yıllardaki yazı ve röportajlarında olayda yer aldığını ve gençleri öldürdüklerini kabul etti. Hiçbir zaman pişman olduğuna dair bir açıklaması olmadı. Haluk Kırcı 1988'de idama mahkum edildi. 1991'de şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Bunda yanlışlık olduğu açıklanınca yeniden aranmaya başlandı ve 1996'da tekrar yakalandı. Yakalandığı gün firar etti. 1999'da tekrar yakalandı. 4 yıl hapse mahkum oldu. Bu dönemde 2 kez tahliye oldu ancak bu tahliyelerin de yanlışlıkla yapıldığı açıklandı. 2005'te tekrar cezaevine giren Kırcı 2010'da salıverildi. Kırcı 2011'de başka bir dava kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve gasp suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezası alarak tutuklandı. 2015'te ise denetimli serbestlik yasasından yararlanarak serbest bırakıldı. Dava kapsamında 1982 yılında Abdullah Çatlı için katliamın planlayıcısı olduğu suçlamasıyla yakalama kararı çıkartıldı. Kırcı davada 5 kişiyi ben infaz ettim, 2 kişiyi Abdullah Çatlı dedi. ifadelerde ve tanıklıklarda Çatlı'ya reis diye hitap edildiği belirtildi. Çatlı 1980'lerde bazı dönemlerde yurt dışında farklı suçlamalarla tutukluk aldı. 1990'da İsviçre'de bulunduğu cezaevinden firar ederek sahte pasaportla Türkiye'ye girdi. Bu süreçte de yakalanamayan Çatlı 3 Kasım 1996'da sonrasında büyük bir tartışmayı başlatacak olan Susurluk kazasında öldü. Dava kapsamında hakkında idam cezası verilen faillerden Ünal Osman Ağaoğlu, 1980'de öldürülen eski Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK Başkanı Kemal Türkler cinayetiyle ilgili de yargılandı. Bu dava 2010'da zaman aşımı nedeniyle ortadan kalkacaktı. 1980'li yıllarda Avustralya'ya giden, buradan bir dönem uyuşturucu bağlantılı bir suç nedeniyle cezaevine konan, sonra sınır dışı edilen Osman Ağaoğlu, 1999'da tatil beldesi Kuşadası'nda yakalandı. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi 5 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren 3. Yargı Paketi hükümleri doğrultusunda faillerden Osman Ağaoğlu ve Bünyamin Adanalı hakkındaki cezanın infazının durdurulmasına karar verdi. Adanalı ve Osman Ağaoğlu serbest bırakıldı. Osman Ağaoğlu 2014'te hayatını kaybetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli cenazesine katılan isimler arasında yer aldı. Bu arada dava sürecinde katliamın sanıklarından İbrahim Çiftçi beraat etti. 1978 yılında gerçekleştirilen Savcı Doğan Öz cinayetiyle ilgili davada hakkında 4 kez idam cezası verilen Çiftçi bu davadan da beraat etti. Çiftçi günümüzde MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 46.